Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Alkan Adakaner.
İkisi birin yeni bölümünde karşınızdayız. Tavlayı Amerika'ya postaladık.
Evet, çok yoğun bir dönemde o da E3 fuarından bize yeni bilgiler yolluyor.
Ben gerçi yoğunluklarını görmedim. Allah biliyor ya. Ben ona demiştim ki bak Erdi'yi görüyorsun. Tayvan'a yolladık. 40 videoyla döndü. Siz kaç video atacaksınız? En son bir Call of Duty videosu atmışlar.
Division attık. Başka yollarlar da sanırım internetle ilgili bazı sorunlar
var. Ben neyi merak ettim biliyor musun? Dünya basını Call of Duty konuşmazken nereden de işte Call of Duty'yi buldular da.
Ya tabii şöyle ama Call of Duty'de çok geniş bir kitlesi var. Belki hep aynı her sene. Doğru söylüyorsun sen de yani ama çok geniş bir kitlesi olunca aslında ona da biraz önem vermek gerekiyor.
Yani genel olarak E3'e baktım da ilk videonun öyle gelmesi beni şaşırttı. Taha bir gelsin var. Hesabını soracağım ona.
Çok bomba oyunlar var gerçekten de E3 bu arada. Çok harika duyurular geldi. Bakalım onları bol bol konuşacağız Mesut'la.
Evet, aslında oyun dünyası için E3 ile beraber başladı AMD'nin de duyurusu. Enteresan gelişmeler gördük. Nedir bu? Yeni Fiji mimarisiyle beraber HBM teknolojisini taşıyan bellekleriyle ekran kartları AMD tarafına duyuruldu aslında. Fury serisini lanse etmiş olduğu firma. Fury serisi bildiğiniz gibi aslında AMD'nin de söylediği üzere 980 Ti Nvidia tarafında rakip olan ekran kartları. Fury X ve Fury olmak üzere iki tane ekran kartı göreceğiz bu tarafta. Ve bu kartları özel yapan şey ise daha öncesinde de birçok kez dile getirdiğimiz High Bandwidth Memory ismi verilen yeni bir bellek teknolojisi içermeleri. High Bandwidth Memory dendiğinde aslında tam olarak anlaşılmıyor ne oldu ama 4092 bit belleklerden bahsediyoruz burada. Evet. Hani 256 bit mi, 512 bit mi falan derken olay buraya taşındı. Ve eski belleklere nazaran, GDDR5 belleklere nazaran PCB üstüne kaplı alanda %95 oranında daha da azalmış bellekler bunlar. Nasıl başarıldı? Şöyle ki, şimdi normalde bellek modüllerine baktığınızda bir tane kare bir modül görürsün. Evet. Kare kare yan yana dizilirler bunlar. İşte diyelim ki bir tanesi 8 GB, işte 8, 16. Yani ben burada atıyorum tabii bellek boyutlarını ama HBM teknolojisinde, High Bandwidth Memory teknolojisinde yan yana dizilmek yerine bellekler üst üste diziliyorlar.
Evet, 4 tanesi oluyor.
Evet, 4 tanesi oluyor ve hani sabit disklerde read 0 yapıyoruz ya, 4 sabit diski de aynı anda yazmak ve okumak için kullanıp performansı 4'e katlamaya çalışıyoruz. High Bandwidth Memory'ler de aslında benzer bir mantıkla çalışıyor. Üst üste istiflenmiş bellekler bu veri yolu üstünden haberleşiyorlar ve daha hızlı, daha kesintisiz bir iletişim sağlıyorlar. Mesela 500 MHz'lik bir High Bandwidth Memory modülü aslına bakarsanız 1025 MHz'lik GDDR5 modüllerine nazaran çok çok daha yüksek oranlarda veri transferi sağlayabiliyor.
Çünkü çok daha verimli çalışıyor. Aynı zamanda çok daha az enerji tüketiyor.
Evet, zaten verimlilik de oradan geliyor. Az enerji tüketmesi de en önemli konulardan bir tanesi.
Çünkü bu bellekler üst üste koyulup ana çipe daha yakın konumlandırılınca aradaki kablolar da kısalıyor. Evet. Kablolar kısalınca voltaj regülatörleri de aslında daha az oluyor. Çünkü 4 tane bellek tek bir bellek gibi hareket ediyor ve bir tane de yetiyor aslında orada.
Bir tane de yetiyor gerçekten. Gerçekten enteresan ama Fury X'de bizi hayal kırıklığına uğratan aslında ne oldu? HBM teknolojisine sahip bu ekran kartının 4 GB bellekle gelmesi oldu. 4 GB bellek artık aslında tam sınırda.
Evet.
Grand Theft Auto'da her şeyi fulllediğinde özellikle 3440x1440 gibi 21:9 ekranlar için bir çözünürlüğe geçtiğinde 4 GB bellek uyarısını görüyorsun orada. Yetmiyor. Hı-hı. 5 GB belleğe, 5.5 GB bellek kullanımına doğru gidiyorsun. Keşke bir 6 GB bellekli bir kart görebilseydik ama AMD'nin iddiası şu. Diyor ki bu bellekler o kadar hızlı ki 6 GB gibi davranıyor. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim yani teknoloji
zaten dünyasında. Şey diyorlar, Titan X'e aslında eşdeğer olarak gösteriyorlardı. 12 GB'lık bir karttan bahsediyoruz burada. Ama aslında tabii oyunlarda ne kadar tabii bu yeni teknoloji destekleniyor o da var yani.
Ya zaten AMD aslında Titan X demiyor bunlara. Bakma sen 980 Ti'nin rakibi olarak gösteriyor ve kimi testlerde geride kaldığını onlar da kabul ediyorlar kartın.
Fiyat olarak da zaten.
Fiyat olarak da 980 Ti ile aynı kart Fury X. Beni orada biraz şaşırttı açıkçası. Hani 980 Ti ile aynı fiyatsın tamam. Bazı oyunlarda geride kalıyorsun okey. 4 GB belleğin var anladım. Hı-hı. Ama TDP değerin daha yüksek, daha fazla güç tüketiyorsun.
Evet.
Nasıl bir rekabet bu aynı fiyatla?
AMD halbuki daha uygun fiyatlarla bilinir piyasada.
Evet.
Ve Nvidia tarafı da aslında driverları falan çabuk yayınlamasıyla, oyunlara uyumluluk konusunda daha iyi bir performans vermesiyle tanınır.
En azından ben öyle olduğunu düşünüyorum. Kartın teknik özelliklerini istersen kısaca bir geçeyim ben burada. 28 nanometre üretim teknolojisiyle üretiliyor. AMD tarafında herhalde 28 nanometre üretim teknolojisiyle üretilen son yeni nesil ekran kartı olacak bu tarafta. Ondan sonrası 16 veya 14 nanometreye geçiş sağlanabilir firma tarafında. 4096 tane Steam işlemcisine sahip. 1.50 MHz'e kadar çalışma frekansı var GPU'nun. 8.6 teraflopluk bir işlem gücünden bahsediliyor. 256 tane doku ünitesini var. ROP sayısına baktığımızda 64 olarak gözükmüş. 4 GB'lık HBM bellekle beraber geliyor. 4096 bit, 4092 dedik orada yanlışlıkla dilimiz sürçmüş. 4096 bitlik bir bellekten bahsediyoruz. Bellek bant genişliği olarak da 512 gigabit saniye olarak belirlenmiş burada. Aşağı indiğimizde DirectX 12 Vulkan ve Mantle desteklerinden bahsediliyor. DirectX 12 tamam, Mantle tamam ama Vulkan nedir diyenleriniz olabilir. OpenGL'in yeni versiyonu aslında Vulkan ve OpenGL'in Mantle'la birleştirilmiş hali. Çok yüksek performans değerlerinden bahsediliyordu yeni kazanım olarak da. Yeni OpenGL'in, yani daha doğrusu Vulkan'la geliştirilmiş oyunlara baktığımızda, yeni OpenGL'le geliştirilmiş oyunlara baktığımızda AMD tarafına tam destek göreceğiz o tarafta. DirectX 12'nin OpenGL tarafındaki yansıması Mantle'la beraber büyük bir kardeşliğe gidilmişti. AMD'nin gerçekten hem DirectX 12 tarafında hem de bu Vulkan tarafında çok büyük katkıları var. PC oyunculuğunu kökünden değiştirecek işler yaptılar.
Zaten bugüne kadar çok sayıda konuda keşifleriyle biliyoruz yani firmayı.
Evet. Genel olarak bu kartlarla beraber HDMI üstünden FreeSync de duyuruldu. FreeSync'in HDMI üstünden aktarılması ne işe yarıyor? Şu ki, şimdi normalde DisplayPort üstünden ne diyorduk? 1.4a desteğine sahip olması lazım. Ama HDMI destekli monitörlerde de artık HDMI üstünden belli bir algoritmayla bu işletilebilecek ve FreeSync desteğine sahip olmayan bir monitörünüzde de bunu çok net bir şekilde kullanabileceksiniz. Enteresan bir şey olacak o. Yani o taraftaki yansımalarını gerçekten çok merak ediyorum. HDMI destekli televizyonlarda mesela yansıması nasıl olacak? Bunu evet, hep beraber deneyip görmek lazım gerçekten. Bu tarafta yine AMD bir ortaklığa gitmiş. Firmware seviyesinde iyileştirmeler gerekiyormuş. Şimdi bizim burada merak ettiğimiz konu, acaba monitörlerimizin firmware'inde bir değişiklikle mi gidilecek bu olaya? Yani FreeSync HDMI desteği bundan monitörler mi göreceğiz? Yoksa hali hazırda kullandığımız cihazları sürücüyle kullanılabilir yapacaklar mı? Mesela sürücüyle HDMI destekli monitöre direkt bu özelliği kazandırırlarsa herhalde AMD'nin sektörü en büyük hediyesi olur bu.
Evet, yani insanlar da
hali hazırda aldığım monitör direkt FreeSync destekli olacak.
Yani bedavaya aslında biraz da o teknolojiye geçmiş olacak.
Evet
yani,
gerçekten öyle olacak. AMD tarafında çok yansıma var ama ben bunlara yavaş yavaş değinmek istiyorum. İstersen seninle
evet,
devam
buradan
edelim.
Buradan E3'e geçelim çünkü oyun dünyasının en büyük fuarı, en büyük iki fuarından biri aslında. Birisi Gamescom, diğeri de E3 fuarı. Los Angeles'ta gerçekleşiyor şu anda. Ersin ve Talha da oradalar. Bu fuarda son yılların en büyük duyuruları yapıldı. Son iki yıldır özellikle fuar çok kötüydü gerçekten de ve sıkıntıdan patlıyorduk fuarı izlerken. Ama bu yıl gerek Microsoft cephesi gerekse de Sony cephesi harika duyurular yaptılar. Mesut, Xbox One ve PlayStation 4 duyurulduğunda bile bu kadar eğlenmemiştik, mutlu olmamıştık açıkçası.
Ya aslında öyle deme bak, Division'ı falan o zamanlar duyurmuşlardı, halen daha aynı oyunlarla devam ediyoruz.
Aynı oyun da değil aslında, daha da kötü.
Ya açıkçası ben E3'te Gamepad'i alıp birebir oyuncuları oynatmadıkları hiçbir oyunun duyurusunu çok da fazla kale almak istemiyorum.
O konuda haklısın zaten. Çünkü bu firmalar son dönemlerde bu konuda karnelerini çok bozdular.
Yani geçen E3'te biliyorsun neleri konuşuyorduk. Ubisoft tarafında Rainbow Six konuşuluyordu mesela. Rainbow Six gelecek işte, binanın içinde savaşacağız falan filan diyorduk. Division'ı çok fazla konuştuk.
Çok konuştuk.
Ha, hiçbiri gelmedi.
Hatta Witcher geldi ama işte aynen, öyle çıkmadı.
Uncharted gösterildi ne kadar oldu ilk videosunu yayınlanalı mesela.
Sanırım o da geçen yıl göstermiş.
O da gelmedi. Yani evet, ben anlamadım. O zaman göstermeyin.
Aynen.
Konsol satmaya devam ediyorlar bunlar üstünden ama oyunlar gelmiyor.
İşte Bethesda bu konuda çok iyiydi. Fallout 4'ü diyorlar. Ona evet, geçeceğiz birazdan. Hemen işte bu Kasım'da çıkıyor dediler mesela.
Öyle olması lazım bence duyuru dediğin şeyin.
Katılıyorum. Yani böyle yıllarca bizi bekletmesinler. Bir oyun duruyor. 3 yıl sonra çıkacak evet, mesela. Cyberpunk 2077 var Witcher'ın geliştiricilerinin. 3 sene bekle falan. Yani o da biraz kötü gerçekten evet, de. Bethesda cephesiyle başlıyorum ben çünkü E3 sunumlarını ilk Bethesda başlattı ve bu yıl ilk defa E3 fuarına katılmışlardı ve bomba gibi bir giriş yaptılar. Yeni Doom oyununu duyurdular. Bu oyun 2016 yılın bahar aylarında çıkacak ve yani o trailer başlar başlamaz o grafikleri görünce zaten millet aklını yitirdi. Yani gerçekten o ışıklandırmalar falan, ben sinematik dedim yani.
Ya açıkçası grafik olayı aslında bana sorarsan son dönem, son bir senede birçok oyunda artık belli bir seviye aştı. Çok güzel grafikler görebiliyoruz. Beni orada heyecanlandıran oyun dinamiklerine kattıkları oldu. Hı. Şimdi Doom 3 evet güzel bir oyundu ama Doom 2'den sonra biraz yavaşlamış bir oyundu. Daha yavaş ilerliyordun. Hı. Daha temkinli gitmen gerekiyordu.
Evet,
İşte ateş ediyordun, saklanıyordun, ateş ediyordun, saklanıyordun falan filan. Pek Doom 2'nin devamı gibi değildi. Hani başka bir Doom yorumuydu. Doom 4'e baktığında Doom 3'ü bir kenara atmışlar. Hı hı. Grafikleri geliştirmeye devam ederken Doom 2'nin mekaniklerini geliştirmişler bu sefer gerçekten. Evet, evet. Hızlı bir oyun var, eğlenceli bir oynanış var. Hani bazı kişiler yorumlarken oynanışta dalga geçen bazı editörler gördüm ama bence oyunları çok keyifli olmuş.
O dalga geçenlerden biri de benim aslında. Şöyle, aslında çok haklısın. Gerçekten Doom 1 ve 2'nin gerçek devamı gibi gözüküyor oyun. Yani oynanış dinamikleri olsun, o savaşlar falan olsun. Bölüm tasarımları bile aslında
evet,
öyle
aynı
gözüküyor.
Aynı eğlenceyi devam ettirmişler.
Katılıyorum sana. Fakat aslında o teknolojinin hani artık farklılaşması gerektiğini düşünenler var. Bir taraftan da diğer oyuncular da bu oyuncuların sayısı daha fazla aslında. Bu yeni Doom oyununun gerçek bir Doom olduğunu ve onun harika bir eğlence sunacağını düşünüyorlar. Yani aslında oyun dünyası ikiye bölünmüş durumda. Beni tatmin etti mi? Açıkçası pek tatmin etmedi. Biraz tablet oyunlarına benziyor. Çünkü o şey çok geniş. Mesela hani silah tutuyorsun ama sanki ekranın neresine ateş edersen et o canavara vuracakmışsın gibi hissediyorsun. Tablette böyledir az çok falan. Öyle bir his verdi ama dediğin gibi hatta yarısından fazla da senin gibi düşünüyor aslında. Bu gerçek Doom oyunu. Bu böyle çıkarsa biz çok memnun oluruz.
Çünkü oyunlar gitgide birbirine benzemeye başladı. Şimdi bunda da yine yavaş bir ilerleyiş, böyle daha gerçekçi akım falan filan düşünsene. Yani bir sürü oyun var böyle aslında oynayabileceğin. Ben Doom'un gerçek anlamda kendi mekaniklerine geri dönüp bu şekilde devam etmesini olumlu görüyorum. En azından farklı bir oyuna karşımıza çıkacaklar. Evet.
Bakalım oyun çıktıktan sonra gerçekten de o eğlenceyi, yani trailer'daki eğlenceyi bize verebilecek mi? Onu göreceğiz. Buradan diğer oyuna geçmek istiyorum. Dishonored 2. İlk Dishonored oyunu çok beğenilmişti. Bu E3 fuarında sadece bunun trailerı yayınlandı arkadaşlar. Evet. O yüzden ona çok değinmeyeceğim.
CGI bir trailer yayınlandı.
Evet, yani ilk oyundaki işte hikayenin devamı olduğunu az çok anlıyoruz. Bazı karakterleri görüyoruz orada. O yüzden ona çok girmeyeceğim. Buradan asıl girmek istediğim oyun ise Fallout 4. Evet, Bethesda uzun süredir söylentisi devam eden oyunu sonunda duyurdu E3 fuarında. Ve oyunun 10 Kasım'da piyasaya çıkacağını açıkladı. Dediğim gibi Mesut duyurdular, birkaç ay sonra da oyun çıkacak.
Ya bence olması gereken, yapılması gereken de bu.
Evet. Ve oyun görsellerinden bazı konularda eleştiriyordu ama Bethesda'nın açıklamalarına göre bu kompleks yapı için yani karmaşık yapı için o grafikleri feda etmek zorundayız. Çünkü biliyorsunuz oyun konsollara göre geliştiriliyor. Çok büyük bir dünya yapıp aynı zamanda grafikleri de en üst düzeye vurdurmak imkansız. Yani biz bazı şeylerden fedakarlık yapmanız gerekiyordu ve Bethesda'da o kompleks yapı için grafiklerden belli oranda fedakarlık yaptığını duyurdu. Fakat bunun yanında oyun içeriği gerçekten inanılmaz. İşte ev inşa etmeden tut, özelleştirme seçeneklerine kadar her şey inanılmaz bir gelişmiş. Biz daha önce şöyle düşünüyorduk. Bu oyun olsa olsa Fallout 3.5 olabilir diye düşünüyorduk açıkçası. Çok fazla umudumuz yoktu ama sanırım Bethesda'nın sunumunu izleyen her oyuncu gerçekten de harika bir sunumla karşılaşmıştır ve çok beğenmişlerdir. İçerikler sanırım seni çok memnun etmiştir.
Ya açıkçası Fallout'un ilk trailer yayınlandığında grafiklerini gerçekten yetersiz bulmuştum ama oyunun oynanış dinamiklerini gördükten sonra grafiklerin çok çok yeterli olduğuna karar veriyorsun. Diyorsun ki bu dinamikler böyle çalışsın. Tamam, grafikler de böyle olsun diyorsun ki grafikler de aslında kötü değil.
Değil.
Oyunu oyun içine gerçekten o doğayı, o çevreyi olabildiğince yaşamanı sağlamışlar. Kaldı ki bu sefer çevreyi çok interaktif yapmışlar. Daha etkileşimli bir çevreyle karşı karşıyayız. Aynen.
Ve şey var, Bethesda hiçbir zaman daha yüksek grafikler gösterip onları sonra düşünmez. Yani downgrade yapmaz. Adamlar da oradan oyuncu grafiklerle bir sunum yapmışlar mesela. Bu çok güzel bir şeydi. O yüzden ben Bethesda'yı çok takdir ediyorum bu konuda. Oyunu dört gözle bekliyoruz. Sanırım en çok beklenen oyundur 2015
yılında. Bence de öyle.
Hatta şey diyorlardı, 2015 yılında en iyi oyunu hangisi olacak? İşte Bloodborne mu, The Witcher mı falan derken Fallout 4 çıkınca herkes öyle bir değişti.
Sustu değil mi?
Bu olur falan dediler yani. Bir de bu arada küçük bir oyun çıkarlar. Onlardan kısa kısa bahsedeceğim. Fallout Shelter iOS için yayınlandı ve Candy Crush'ın gelirlerini geçti. Çok ilginç bir şey yani. Hani. Belki bu kısa süreli bir şey olacak ama bakalım yani. Son olarak da free to play bir kart oyunu The Elder Scrolls Legends duyuruldu. Bu da PC ve iPad için yayınlanacak bir yıl sonunda. Biliyorsun Hearthstone'dan sonra zaten çok...
Bir sürü kart oyunu.
Evet yani Witcher'ın geliştiricileri de bir şeyler yapmışlardı. Bu da sürpriz olmadı. Bakalım neler sunacaklar. Oyuncular farklı şeyler bekliyor bu konuda. Eminim güzel şeyler sunacaklardır.
AMD tarafına tekrar dönecek olursak aslında AMD'nin sunumlarında en ilgi çekici konulardan bir tanesi de Quantum bir PC olarak tanıttıkları bilgisayardı. Çünkü içinde FreeX2 olarak isimlendirebileceğimiz FreeX'in iki katı güçlü bir ekran kartı bulunan mini bir PC tanıttılar. Ve genel olarak baktığımızda özelliklerine çok fazla açıklama olmasa da ASRock'ın işte genel olarak Z97 Yonga setli taşıyan bir anakartı var ve üstünde Intel'in Core 7 4790X işlemcisi yer alıyor. Güçlü, kaslı bir PC. Evet. Su soğutma ile beraber de olabildiğince sessiz bir şekilde çalışması sağlanmış. Ha, adaptör dışarıdan bağlanıyor. Ama eğer eviniz, oturma odanıza 4K televizyonunuza bağlayacağınız ve 4K'ya hakkını verebilecek bir makine istiyorsan mini boyutları indirilmiş durumda. Konsollara rakip bir makine. Ama tabii fiyatı büyük ihtimalle $2000 civarında olacak diye tahmin ediyoruz.
İşte ben de fiyatını çok merak ediyorum. Yani öyle bir cihazın fiyata çok ucuz olmayacaktır. Ama uygun mu değil mi onu sanırım performansına bakıp değerlendireceğim.
Evet, performans konusunda bir diğer konuda mesela medya bilgisayarları için çok fazla teknik özelliği anlatılmasa da R9 Nano oldu. Ya yeni geliştirilen HBM teknolojisiyle kartlar küçülüyor. R9 Nano da mini minnacık ve 290X'ten daha güçlü olduğu söylenen bir ekran kartı. Ne yapacaklar, ne edecekler? 175 wattlıkta bir güç tüketim değeri varmış. Aslında Erdin'in söylediği kadarıyla da editörlerin en fazla ilgisini çeken konu da R9 Nano olmuş. Yani direkt olarak Pro X'ten daha fazla ilgi çekti diyor. Medya bilgisayarları için eğer bu güçte bir kartı da yine uygun fiyatta piyasaya sürebilirlerse ki 290X'ten daha hızlı olacağı söylendiğine göre kayda değer bir performans yani
çok,
sunacak.
Çok rahat oyunla oynarsın onu.
Evet, yani GTX 970 ile 980 arasında bir performans sunsa zaten medya bilgisayarları için biçilmiş kaftan olacak. Bakalım, göreceğiz. Gerçekten hani merakla beklediğim gelişmeler bunlar. AMD tarafında beni heyecanlandıran gelişmeler oldu. Özellikle Project Quantum isimli bu bilgisayar gerçek anlamda ben konsol istemiyorum ama konsol dinamikleri taşıyan bir PC'm olsun, minik olsun, istediğim yere taşıyayım diyen insanlara tam hitap eden bir makine olacak.
Zaten bence şey diyorlar işte bazı oyuncular, konsolların grafikleri yeterli kalmıyor falan. 400 dolar yerine daha pahalı olsaydı da 4K oynasaydık falan. Buyurun.
Yani evet, işte daha oynayın. Pahalı istiyorsanız burada artık bir seçeneğimiz var, en azından bunu biliyoruz.
Aynen. Microsoft cephesine geçtiğimizde ise gerçekten mükemmel bir sunum gerçekleştiler. Microsoft özellikle Xbox One'ın sunumunda rezil bir iş çıkarmıştı. Yani almazsanız almayın gidin gibisinden bir şeyleri vardı, tavırları vardı. Sonraki sene de yani ne bileyim beni çok tatmin etmiyordu Microsoft. Ama bu sene gerçekten adamlar sunum işini çok iyi yaptılar. Hatta en iyi sunum yaptıklarını da ben kişisel olarak söyleyebilirim. Xbox One'ın geriye uyumlu açıklandı. Artık Xbox 360 oyunlarında Xbox One'da oynayabileceğiz. Bu bir imza kamp şey başlatılmış. En çok hangi oyun istersiniz diye. Red Dead Redemption çıkmış bu arada. Bakalım.
Evet, ilk 100 oyunda başlayacaklar bu
Bu upscale olayı nasıl olacak onu da merak ediyorum. Yani biraz çözünürlük yükseltilirse çok hoş olur.
Ya aslında var ya, aynı çözünürlükle kalsalar bile aynı performansı sunarlarsa yine iyi iş yapmış olurlar. Geri uyumlulukta upscale'i falan geçtim. Yeter ki o 360 deneyimini birebir yaşatabilsin. Evet. En kötü şartlarda.
Microsoft bunun Xbox 360 oyuncularını Xbox One'a çekeceğini düşünüyor. Çünkü orada tonlu oyunları varsa evet, bunları da kullanabilecekler. Zaten konsol oyunculuğunun en büyük handikapı buydu. Yani PC'de eski oyunları istediğiniz gibi kullanabiliyordunuz ama konsolda bu yoktu. Microsoft bir adım attı. Güzel de bir adım. Bunun yanında Xbox One Elite Controller duyuruldu. 150 dolarlık fiyatıyla dikkat çekiyor.
Çılgın bir fiyat ya.
Yani çok güzel özellikleri var gerçekten. D-pad'ler değiştirilebiliyor. D-pad değiştirilebiliyor. Analoglar değiştirilebiliyor. Arka tuşlar
ek
eklenmiş.
Tuşlar, evet.
Hatta tetiklerin ne kadar basacağını bile ayarlayabiliyorsunuz. Çok güzel özellikleri var ama 150 dolar çok pahalı bence yani.
Konsol fiyatı yapmışlar ya, dikkat evet, ettin mi? Yani gamepad işinin bence suyu çıkmış o tarafta. Aynı gamepad'i aynı değiştirebilir özelliklerle 75 dolar deselerdi wow derdim ama 150 dolar evet, olunca zaten olsun bu özellikleri diyorsun yani.
Yani o yüzden ilk baştaki heyecan tamamen burada bitti aslında 150 dolarlık fiyatıyla. Ben bu konuda çok Microsoft'un hata yaptığını düşünüyorum.
Yani yeni kontrolcüler çok pahalılar ama. Hem PlayStation 4 tarafında hem de Xbox tarafında. Aynen, aynen. Yani resmen aksesuardan vurgun yapma peşindeler gibi geliyor bana.
Evet, şey vardır ya, bazı yerlere gidersin içecek daha pahalı.
Aynen. Yemekten daha fazla içeceğe dersin. Onun gibi bir şey yaptılar. Konsol ucuza satıyoruz bari kontrolcüden öpelim biz kullanıcıları.
Kesinlikle katılıyorum. Yani bu çok doğru şeyler değil. Oyuncular tepki gösteriyor zaten bu duruma. Çok doğru stratejiler değil yani. Buradan HoloLens teknolojisine geçelim. Microsoft daha önce zaten bundan bahsetmişti. Evet. Burada Minecraft'la bir sunum yaptılar. Bu teknoloji çok güzel gözüküyor gerçekten.
Ya zaten o kadar etkileyici ki Minecraft'tan bir daha sunum yapıyorlar. Yine wow diyor. Herkes böyle çıkıyor. Aynı şeyi gösteriyorlar aslında.
Ben Minecraft'ı sevmiyorum oynamayı falan. Ama HoloLens'te görünce bir oynayasım geldi böyle falan.
Bir de şimdi HoloLens'in ne yapabildiğini görüyorsun. Bir daha ne yapabildiğini görüyorsun. Yine heyecanlanıyorsun. Evet. Öyle değişik bir olay.
Çok güzeldi. Fakat bu da şey, ne zaman yayınlanacağı falan, tabii ne zaman piyasaya çıkacağı belli değil ama Microsoft yetkilileri şöyle diyor. Bunun görüş alanı çok küçük olacak. Yani bütün odayı falan göremeyeceksiniz böyle.
Zaten onu editörlerde söylediler yani Microsoft'tan önce. Çok az, dar bir görüş alanı var. O yüzden çok da keyifli değil dediler.
Eğer bunu Microsoft genişletebilirse, daha geniş yaparsa böyle Oculus Rift var bir şey yani böyle.
Evet, ki Oculus Rift'inki de dar biliyorsun. 110 derece bir görüş açısı sunabiliyor Oculus Rift. O da çok dar.
Evet.
Normalde senin 200-220 derece falan görüyor olman lazım ki o gerçek görüşü hissedebil.
Kesinlikle. Yani bakalım, umarım Microsoft bu teknolojiyi daha da geliştirir. Ki ben zaten bu teknolojilerin ancak veya belki sonraki nesil konsollarda tam olarak çalışabileceğini düşünüyorum. Bunu bir de Xbox One'ın arayüzü de son barda değişiyor. Ben beğenmiyordum açıkçası bu arayüzünü pek.
Berbat ama bir arayüz vardı. Umarım iyileşir. Xbox'ta evet, da biliyorsun bir kötüye gittiler sonra tekrar iyileştirdiler. Evet. Yine onlar arayüz konusunda bayağı bir deneme yanılma yapıyorlar. Bu da kullanıcının zararını oluyor biraz.
Evet, bakalım yani hani yeni arayüze gelecek.
Evet, AMD tarafında son söylemek istediğim de aslında kullanıcıların çok merakla beklediği diğer kartlar da vardı. Neydi bunlar? İşte 290X'in yeni almasını beklenen 390X'ler, 390'lar, 380'ler. Aslında 380'in ve 390'ın bir yeniden isimlendirme oldu. Açık ve net bir şekilde ortaya çıktı ama 390X konusu çok iddialı. Çünkü 390X'in 292'den daha hızlı ve daha uygun fiyatlı bir ekran kartı olacağı konuşuluyor. Hı-hı. Eğer böyle bir şeyi yaparlarsa 970'e çok birebir kafadan bir rakip çıkartmış olacaklar. Hatta telaffuz edilen rakamlar 300-330 dolarlar falan civarında.
Bence gayet iyi fiyat.
Evet, eğer o civarlarda o performanslı bir kart çıkarsa, ki daha biz 380'in videosunu yayınladık, şu an sitemizde görebilirsiniz. 285'in tekrar isimlendirilmiş hali. Hani çok iddialı bir kartla piyasada olacaklar. Aslına bakarsanız tepe modelde tamam. Tepe modellerde savaşlar var 600-700 dolarlık kart seviyesinde, ama kullanıcıların daha çok ilgisini çeken bu 300 dolarlık kart seviyesinde neler oldu? Çünkü en çok satılan kartlar onlar oluyor üst seviyede de aslında.
Evet, kesinlikle.
Bizim orta üst seviye olarak isimlendirdiğimiz konular. Bu ekran kartlarına çok fazla da değinmek istemiyorum hani teknik özellikleri falan olarak. Hepsinin Erdin'in çektiği videolarla olsun, editörlerimizin yaptığı haberlerle olsun yansımaları şu anda ana sayfamızda var. Oradan zaten detaylarına çok net bir şekilde sindire sindire ulaşabilirsiniz. Land Rover'a devam edelim, çok alakasız. Ama çok güzel bir teknoloji tanıttılar. Şimdi cep telefonlarıyla kontrol işinin nereye gidebileceğini gösterdiler. Hı. Cep telefonuyla Land Rover aracını artık kontrol edebileceksin.
Çok tehlikeli bir şey ya.
Bunun üstünde çalışıyorlar. Nasıl bu işe yarayacak? Şimdi mesela diyelim ki engelli bir araziden geçeceksiniz ama aracın altı vurur mu vurmaz mı? Hı. Ya acaba nereye döneceğim? Tam aracın üstünden o her yerini kontrol edemeyebilirsin. Hı. İniyorsun araçtan. Baka baka cep telefonundan burada biraz daha gaz vereyim. Bak tekerin altı boşalıyor, orada döndüreyim biraz diye diye. Aracı oradan engebeden atlatıp iniyorsun, içine gidiyorsun.
Ama şey de var şimdi. Türkiye'de falan olursa adam onu otobanlara sürer.
Yok, adam onu arabanın içindeyken sürer böyle. Evet. Hani cep telefonundan sürmeye devam eder filan.
Biliyorsun bir video var. Minibüsün içinde falan adam kontrolü falan bırakıyor. Halay horon takıyorlar.
Orada işte arkadan birisi kontrol etmeye devam eder herhalde. Yeni bir tane daha mesela orada bir teknolojinin tanıtlar. U dönüş yapacaksın. Hı-hı. Tıklıyorsun, araba kendi kendine U dönüş yapıyor. Böyle geri geri gidip yolda ters dönüyor, dar bir yolda falan. Onları bile otomatikleştirmişler. Ama güzel konulardan bir tanesi bu arabanın hani dışarıdan kontrol edilmesi ne işe yarar dediğinizde, aslında en çok işe yarayacağı yer, biliyorsun bazı park alanları dar oluyor.
Evet.
İçeri giriyorsun, kapıyı açamıyorsun.
Evet.
İşte sürücünün diğer kapıdan çıkması gerekiyor ya da daracık bir yerden süzülmen gerekiyor. Ne yapıyorsun burada? Geniş geniş çıkıyorsun araçtan. Sonra park yerine aracı dışarıdan sokuyorsun.
Çok güzel.
Evet, asıl park, yani park konusunda çok fazla işe yarayacak. Arabaların bu teknolojiye yayıldıkça daha sıkı sıkı evlerinin yanında park edebilmeleri sağlanacak.
Umarım kol bozuk falan demezler çarpınca.
O da değişik bir şey. Ya da kontrolcü çalışmaz, arabana giremezsin falan. Yandakinin çıkmasını beklersin. O tip durumlarda yaşayabilirsiniz. Cep telefonunuzun şarjının her zaman yerinde ve kullanılabilir durumda olduğunu emin olmanız lazım. Arabayı dar bir yere park ederken burada. Bir diğer konuda insansız hava araçları biliyorsunuz çoğalıyorlar. Hatta en son bir tane kendini bilmez. Daha doğrusu kendini bilmez bir tane demeyelim. Bir sürü kendini bilmezin Atatürk Havalimanı üstünde drone uçuşları yaptığını ve uçakları tehlikeye attığını biliyoruz.
Evet.
Bundan da en ünlüsü de videosunu ilk YouTube'a koyan ve ismini altına yazan şahıs. Evet. Artık nasıl bir zihin
ben
konusunda
yaptım.
Nasıl bir şaşırmışlık varsa hani ben yaptığıma kadar götürdü olayı. Şimdi Sivil Havacılık Kurumu bu konuda bir düzenleme getirmeye çalışıyor ve 500 gramın üzerindeki bütün dronelar için artık sertifika, işte uçuş izni falan gerekecek. Belli noktalarda zaten uçamayacaksın havalanlarının çevresinde falan ve uzun bir koridorda uçuş yasakları getirecekler. Bu konuda bir çalışma yürütüyorlar. Umarım yasakları abartmazlar ama hepimizin güvenliğini sağlayacak bir seviyede bir kanun, bir uygulama çıkartırlar.
Çünkü ben aslında bu konuda da çok endişeleniyorum. Şöyle ki siberpunk bir dünya gidiyor gibiyiz böyle, tamam mı? Adam elini alacak falan. Yani teröristler bile kullanabilir. Biliyorsun nükleer santrallerin çevresinde kullananlar oldu Fransa'da. Fransa'da bayağı bir olay çıktı bu konuda.
Ya Allah korusun, evet. Çok tehlikeli gerçekten.
İşte çok şey, yani bunların gerçekten kullanımının dediğin gibi abartmamak suretiyle sınırlandırılması daha doğru olabilir yani.
Ya inşallah doğru dürüst bir kanun çıkar ve denetlenebilir bir şey olur bu. Denetlerler. Çünkü denetlenemeyen şey biliyorsun istediği kadar kanunda yer alsın.
Evet.
Sonuçta yapanlara ceza verilmediği sürece de bir şey değişmiyor.
Evet, yani bizim ülkede denetim konusunda maalesef çok iyi sayılmayız ama evet. Umarım bu konuda gerçekten iyi bir denetim olur. Microsoft cephesine devam ediyoruz. Aslında sadece Microsoft'la ilgilenen duyurular değil, üçüncü parti oyunlarının duyuruları da yapıldı burada. Ve bunlar da bizi çok heyecanlandırdı. Ama önce Microsoft oyunlarıyla başlayalım. İlk olarak Gears of War 4 duyuruldu. 2016 yılının sonunda gelecek, daha çok var. Şikayet ettiğimiz bu konu. Çok karanlık bir video gösterildi aslında. Vuruş öğeleri falan biraz bana garip geldi ama video çok hoşuma gitti. Yani atmosfer falan çok güzel gözüküyordu. Microsoft tarafından artık geliştiriliyor Gears of War serisi. Gears of War'un haklarını satın almışlardı ki Xbox One'ın en iyi satan oyunlarından biriydi. 8 milyon, 10 milyon civarında satan oyunları vardı. O yüzden Gears of War 4 Xbox One için çok önemli bir oyun. Ve bence fuarın en büyük duyurularından biri oldu bu. Gears of War'un mekanikleri de biraz değişmiş. Atmosfer tamamen farklı ama.
Aslında hani değişen kısım karakterler oldu. daha hayvan karakterler vardı değil mi oyunda? Aynen. Böyle amcalar, dayılar hepsi böyle kalın kalın adamlardı. Şimdi bildiğin incecik bir kız kardeşimiz var orada, koşturuyor. O silahı nasıl taşıyor, nasıl ateş ediyor bilmiyorum tabii. Yandaki adam da daha insan gibi bir şey olmuş yani.
İnsan gibi bir şey. Öbürleri aslan yiyici gibi duruyordu.
Yalnız işin komik tarafı, diğerleri o karşıdaki yaratıklardan daha az mı adamlardı? Ancak mücadele ediyorlardı. Bu sefer ikisi de ince kıyım, yaratıklar daha büyümüş sanki. Daha, daha evet. Azman bir şey olmuşlar.
Evet, daha canavarlaşmışlar.
Evet.
Ve şey var, vuruş dinamikleri falan hala hoşuma gitmedi benim ya.
Ya bir de ben şey gibi benzettim yani, öyle bir değişmiş ki oyunun yapısı, mekan. Resident Evil'dan Metal Gear'ı birbirine katsak nasıl bir oyun çıkardı ortaya der gibi bir oyun yapmışlar sanki.
Evet biraz aynen doğru söylüyorsun yani.
Böyle bir değişik bir
durum.
Dört
farklı bir havası var.
Grafikleri kötü durmuyor kesinlikle.
Değil. Yani çok güzel olmuş. Için çok güzel
evet.
Yani.
Ama hani Gears of War değil de başka bir şey olmuş oyun.
Evet bakalım yani tam çıktığında göreceğiz. Çünkü biliyorsun bir tane 3'ten sonra bir oyun çıktı, hiç beğenilmedi.
Evet.
Umarım onun yaşattığı acıyı yaşatmaz oyunculara tekrardan. Forza Motorsport 6'ya geçelim buradan. Sony yıllardır hala Gran Turismo'yu bekletiyor. Arada bir farklı yarış oyunları falan da çıkarıyor ama Microsoft gerçekten Forza serisi konusunda çok istikrarlı gidiyor.
Çat çat çat çıkıyor.
Adamlar ve her oyunda çok güzel oluyor. Yani evet. Ben çok beğeniyorum. Forza Motorsport 6'yı da duyurdular. Grafikler harika gözüküyor her zaman gibi. Horizon 2'de de muhteşemdi zaten Mesut.
Ve genelde gösterdikleri grafiklerde sunuyorlar.
Evet.
Yani çok çok yakın oluyor birbirine.
Ve 1080p 60 FPS'de
evet, özellikle onu vurgulamışlar.
Yani ben Microsoft'un bu politikasından çok memnunum. Gerçekten de. Hani çok fazla bekletmiyorlar. Çok kısa aralıklar da çıkarmıyorlar. Bu politikaları bence gayet iyi.
Genelde Forza'da yalan da söylemiyorlar. Şimdi bu firmanın da bir sürü fazlası var. Forza'da nasıl oluyorsa. Gerçi bunların da bir yalanı vardı. Hatırlıyor musun? Bir Kinect demosu yaptılar. Tamamen Milo. Fake oldu ortaya çıktı. Böyle açıyordu kapıyı falan, içine bakıyordu falan. Evet, falan. Evet. Hepsinin atış olduğu ortaya çıktı.
Ya her firmanın zaten böyle şey var. Sony'nin de var.
Bunlar var ya. Çok... Çok kötüler yani.
Nintendo sallamıyor. Zaten Nintendo da sallayacak.
Sallayacak bir şey kalmadığı için sallayamıyor adamlar da.
Katılıyorum yani. E3'te bizi şok eden oyunlardan biri de Sea of Thieves'di.
Beni en çok etkileyen oyun oldu.
Aynen kesinlikle beni en çok etkileyen oyun oldu. Ve şey var Sea of Thieves'te. O denize falan girdiler ya özellikle.
Ya zaten grafikler dikkat edersen modellemeler falan karada böyle çok şey. Tamam aynen. Güzel olmuş ama diyorsun yani epik değil güzel ama kesinlikle. Keyifli bir oyun. Denize bir geçiyorlar tamam diyorsun yapmışlar yani.
O dalgalar
yani.
Malgalar denizin atmosferi falan yani hayran kaldım ben gerçekten de. Bu da Rare'in oyunu. Rare Kinect teknolojisi üzerinde çok uzun süre uğraştı. Microsoft Rare'i geliştirici 300 milyon dolara satın almıştı şeyden Nintendo'dan hisselerini. Ve ilk defa serbest bıraktılar doğru düzgün. Ve onlar da çok başarılı görünen bir yapımla karşımıza çıktılar.
İnşallah gerçektir tabii.
Şimdi Nintendo demişken biliyorsunuz eskiden Rare sadece Nintendo'ya oyun yapıyordu. Nintendo yaptıkları oyunları ve Xbox 360 ve Xbox ilk Xbox'a yaptıkları oyunların bazılarını bir pakette toplarlar. Yaklaşık 30 tane oyun ve her birini bir kutuya her birini değil. Hepsini bir kutuya koydular ve 30 dolara satıyorlar.
Çok iyi.
Yani bayıldım. Her biri 1 dolara geliyor. Yani bugün biliyorsunuz dandik oyunları bile 15-20 dolara sattıklarını görüyoruz. Mükemmel bir paket. 4 Ağustos'ta çıkıyor. Xbox One sahipleri bunu çok yakından takip etsin. İçinde epik oyunlar var çünkü. Buradan Halo 5'e geçelim. Halo da Xbox One'ın en büyük markalarından biri. Ama Halo 5 beni çok etkilemedi açıkçası.
Yani tamam kötü oyun değil. Belli ki bazı güzel gelişmelere sahip ama hiç etkilemedi. Videoyu değil izledim mi? Böyle.
Yani multiplayer değişmiş. Multiplayer zaten eğlenceli ama özellikle yani senaryo modundaki mekanlar falan bana etkileyici gelmedi.
Yok.
Çok karanlık.
Beklediğim gibi değil açıkçası.
Aynen. Ben daha böyle Halo epiktir.
Yani ben de epik dedin ya diyecektim hadi dedim çok fazla abartmayayım ama Gears of War 4'te gördüğüm şey aslında ben Halo'da bekliyordum. O epik grafikler böyle daha böyle şey gösteriş, ihtişam. Çok basit bir şey çıktı. Hatta yani belki yerinde bir tanımlama olmayabilir bazı arkadaşlarımız için ama Halo 4'ten çok da böyle grafik olarak falan bir şeyini gördün mü sen? Wow falan diye böyle çıkabilecek.
Ya Halo 4'ten tabii doğal olarak daha iyi ama.
Yani konsola
evet,
geçer.
Wow falan demedim aslında.
O kadar büyük bir gelişme şey yapmıyorsun yani görmüyorsun. Tamam bir gelişme var çünkü Xbox One var sonuçta ellerinin altında ama. Aynen. Şey değilsin böyle işte bu mucize olmuş falan diye.
Gösterdikleri video da zaten şeydi ya biraz bana önceden hazırlanmış gibi geliyordu. Böyle hani hiç çekici bir yanı yok sanki film izliyormuş gibi izliyorsun. Hani oyun oynamıyordu orada birisi evet. Sen film izliyormuşsun gibiydi yani hoş değildi. Ama Xbox cephesinde heyecanlandıran bir şey varsa da Rise of Tomb Raider. Çünkü Tomb Raider'ın sadece sinematik videosunu yayınladılar ama bunun yanında oynayış videoları da sızdı. İzleyince ben Uncharted 4'ten daha çok heyecanlandım kişisel olarak.
Ya Uncharted 4'e geleceğim Sony... Oraya severler kızacaklar biraz ama Uncharted 4'te zaten çok ışık yok ya. Yani gösterdikleri videoda ne olacağını ben başından tahmin ettim zaten.
Evet.
Şöyle inanılmaz script giden artık bayış bir oynanış dinamiği sunan bir yapıya doğru gidiyor onlar da.
Evet, ama Rise of Tomb Raider gerçekten umut vaat ediyor. Onlar da Uncharted'dan esinlendiler tabii ki bu yeni Tomb Raider oluştururken, ama kendilerine has bir kıvamı tutturdular. Rise of Tomb Raider'ı Microsoft da Xbox One'a öncelikli olarak çıkartarak bence çok doğru bir adım attı. Çünkü bugün Rise of Tomb Raider dediğin zaman aklınıza ilk Xbox markası geliyor.
Evet.
O çok önemli yani. Burada Record diye bir oyun var. Keiji Inafune, yani Mega Man'in yaratıcısıyla Metroid Prime'in yapımcılarının hazırladığı bir oyun. Onun da sinematik videosu yayınlandı. Bakalım o nasıl olacak. Ondan kısaca bahsetmek istiyorum. Son olarak Dark Souls 3 ilk olarak burada gösterildi. Microsoft'un konferansında. Halbuki bunlar daha Sony'ye yakın bir filmdi.
Evet.
Dark Souls 3 de gerçekten açıklandığı bilgilerle umut vaat ediyor. Ben çok erken çıktığını düşünüyordum açıkçası, ama mesela nedir? Dark Souls 3 çok daha hızlı bir yapıya sahip olacak. Fakat bunun yanında Berserk gibi animelerden esinlenmişler ve dev kılıçlar falan kullanacağız böyle. Yani epik bir yapısının olacağı söyleniyor. Ve grafikler de ilk defa, biliyorsun 2'de öyle değildi, kötüydü. Çok daha doğrusu...
Grafiğe odaklanmamışlardı,
evet,
daha doğrusu.
Ama bunda grafik de çok iyi duruyormuş. Oyunu izleyenler falan, oynayanlar gerçekten bunu söylüyorlar. Ve son olarak da oyunun yapısı eski Dark Souls'lara benzeyecek. Ama bu yapıyla piyasaya çıkacak son Dark Souls oyunu olacak. Artık From Software dedi ki bu bizim bu tarzdaki son oyunumuz. Artık bunu daha fazlasını yaparsak sömürüye girer. O yüzden de benim de takdirimi kazandılar açıkçası.
Yani zirvede bırakıyorlar.
Aynen.
Zirvede bırakmak da kim kullanıcılar için pek de hoş bir şey değil.
Bence bıraksınlar.
Kullanıcılar deneyebildikleri kadar denizler bu eğlence devam etsin diyorlar.
Bloodborne gibi yapımlar yapsınlar. Biraz daha farklı,
evet,
yapımlar. Ve şunu da belirteyim. Microsoft, Quantum Break, Scalebound ve Crackdown gibi yapımları göstermedi bile. Onları Gamescom fuarına
sakladı. Mesela Quantum Break de biliyorsun. Ne zaman çıkacak?
Hayır, valla belli değil.
Ya belli değil. Bazı oyunlar var böyle belli değil. Gösteriyorlar ama göstermeseler de oluyor yani bak.
Aynen. Şimdi çok fazla oyun var ama onu E3'e özel bir program yapacağız. Bölüm son canavarında da yayınlanacak bu program. Ama biz de bazı oyunlarından bahsetmesek olmaz.
Evet.
EA konferansında Mirror's Edge Catalyst duyuruldu. Video olarak geçtiler bunu.
Evet.
Mass Effect Andromeda, o da sinematik video olarak geçtiler. Unravel diye bir oyun duyurdular. İsveçli bir yapımcının 14 kişilik bir ekip. Adam oyunu sunarken konferansta elleri titriyordu Mesut. Göreceksin böyle hani... Ya o kadar heyecanlıydı ki böyle. İlkokul çocuğu gibiydi böyle. O benim çok hoşuma gitti. Zaten insanların da çok sempatisini kazandı bu tavırları falan. Bu oyunu merakla bekleyin arkadaşlar. Unravel küçük ama o kadar sevimli bir yapım ki. Görseller de resmen animasyon film kalitesinde. Onu kaçırmayın. Burada ben topu Mesut atmak istiyorum. Star Wars Battlefront'la.
Star Wars Battlefront'un hani oynanış videosunu izledim ben. Öyle bir video gösterildi ki. İnşallah gerçektir. Yani orada bizi yememişlerdi.
Evet.
Bilemiyorum. Bildiğiniz filmin içine o sahnelerden herhangi birini yedirsinler. Kesinlikle sinema seyircisi şey demez. Ya bu nasıl şey, bak burada animasyon oldu belli oluyor falan demezler. Bildiğin film izliyormuş gibi. İlk defa bir oyunda film izliyormuş gibi.
Zaten ben izlerken lan bizi yemesin bu yeri falan.
Ya yiyormuş gibi duruyor. Bilmiyorum. Eğer öyle bir şey çıkarsa gireceksin o evrene. Star Wars'u sev sevme.
İşte ben sevmiyorum mesela. Oyunu görünce böyle bir lan çıksa da oynasak falan.
Yok yani. Öyle böyle bir şey olmamış ya. Manyak bir şey yapmışlar. Uç noktaya taşımışlar yani.
Özellikle uzay savaşları falan da işin içine girmiş.
Yani nereye getirecekler hava bilmiyorum. İnanılmaz olmuş ya. Çok sevdim yani.
Yani umarım öyle çıkarsa ortalığı yıkar bence. Yani Battlefield'ın son dönemdeki çöküşü bununla
şey. Yok şimdi kurtarır. Bunu bu seviyeye ulaştırabildilerse Battlefield'i ne yapacaklar bundan sonra onu da merak ediyorum tabii.
Yani Battlefield 5 nasıl olur falan diyorsun.
Ama uzun süre bunu oynar millet herhalde.
Evet evet kesinlikle. Bu fuarda en çok zaten ilgi çeken filmlerden biri Ubisoft'tu. The Division'ı gösterdiler.
Division yalnız inanılmaz bir downgrade demiş.
Yani kafasına vurmuşlar.
Ya, inanılmaz. Oyun bambaşka bir oyun olmuş yani.
Evet yani o ilk gösterdiği videoyla alakası yok.
Yok yani bu sefer beni öyle izlediğimde ağzımın suyu akmadı. Bir de o kadar fazla hayal ve fantezi kurduk ki herhalde oyunla ilgili. Oynasam şöyle giderim böyle giderim falan diye. Bir downgrade edilmiş grafikleri görünce ama oynamasam da olur gibi.
Yani Ubisoft'un istediği de oydu zaten. O hayal kurmamızdı ama o hayal kırıklığına dönüşebiliyor.
Yalnız bu oyun sonraki gösterdikleri oyunlar arasında tabii onlar downgrade yemezse şey kaldı zaten.
Grafik olarak en zayıfı.
En zayıfı kaldı.
Katılıyorum sana. O oyunlardan birisi Ghost Recon Wild Hunt. Sen bayıldın bu oyuna.
Ya açıkçası benim oyunum bu olmuş. Tamam bir sürü güzel oyun tanıttılar ama bu oyunda bilmiyorum görür görmez böyle bir daldım gittim ya. Grand Theft Auto'yu alıyorsun Battlefield'le harmanlıyorsun. Evet. Müthiş bir şey ortaya çıkıyor. Hatta Battlefield Hitman de var işin içinde. Beraber bir harmanda. Uçsuz bucaksız bir dünyada arkadaşlarınla beraber gezip maceradan maceraya gideceksin.
4 kişilik online bir oyun. Co-op üzerine yoğunlaşmışlar. Ghost Recon serisi zaten hep böyle co-op üzerine falan odaklanmıştır.
Evet.
Bu oyunda da onu yapmışlar. Ve açıkçası...
Ve günümüze dönmüşler Allah razı olsun uzay çağından.
Ve Mesut'un dediği gibi belki de Ubisoft'un sunumları arasında en çok dikkat çeken buydu.
Fantastikti ya. Mükemmeldi yani.
Grafikler falan da...
Ya ara sıra FPS'ye geçiyor. Ayrı bir güzellik. Third person ayrı bir güzellik. Aracı atlıyorlar. Motosikletle gidiyorlar.
Dağın tepesinde gidiyorlar mesela.
Bambaşka bir şey ya.
Çok güzeldi ya. For Honor vardı bir de. O da zaten mesela Ubisoft'un yo artık falan dedik.
Ya ben onu gördüm. O oyun kesin öyle gelmez dedim. Ubisoft ya. Hadi bu şeyde biraz hevesliyim. Çünkü biraz da çok istediğim ya. Hani Ghost Recon öyle gelir falan diye düşünüyorum ama For Honor hiç gelmez diye düşünüyorum o şekilde.
Ya bana da yani sunum falan mesela orada ellerine joypad alıp falan oynadılar ama yani çok
oynamıyorlarmış gibiydi değil mi?
Evet hiç oynamıyorlarmış gibiydi. Çünkü her şey hazır gibiydi böyle tamam mı?
Adamın yeneceğini biliyorsun. Ana çektikleri karakter ne hikmetse o kazanıyor yani.
Yani kendi burada işte 4 kişilik bir takımımız var diyelim. Karşıda 4 kişilik bir takım var ama bunun yanında sizin askerleriniz de var. Siz o askerlerin başındaki kumandanları oynuyorsunuz.
League of Legends Next Gen. Değil mi? Apayrı bir.
Kesinlikle yani çok ilginç olmuş. Rainbow Six Siege'den zaten çok fazla bahsetmeye gerek yok. Yine videoları daha önce yayınlanmıştı.
Oyun 2016'ya kaldı değil mi?
Yok 24 Eylül'de geliyor.
Ha, iyi oyun. Güzel tamam.
24 Eylül'de gelmesi güzel. Çünkü Ubisoft'un çoğu oyun zaten 2016'ya kalmış durumda. Assassin's Creed Syndicate'de o da 23 Ekim'de geliyor.
Assassin's Creed benim artık çok şey
geçerdi. Assassin's Creed yani bıktık abi artık.
Sen arkadaşlar da oynayabilir. İlk defa oynayacak adam için hep yeni bir şeyler var oyunda ama diğer oyunlara göre.
Bakalım umarım bizi şaşırtırlar. Ben bir şey demiyorum yani. Onun dışında Trackmania Turbo'da duyuruldu. O senin de bir seven kitlesi var. South Park'tan da bahsettiler. Yeni South Park oyunu süper kahramanlara odaklı. Bu da RPG öğeleri de bulunacak bunda. Bakalım Obsidian'sız Ubisoft nasıl yapacak bu oyunu? Umarım güzel yaparlar.
Ben aslında sanal gerçeklik gözlüklerine beraber bir el teknolojisine devam edeyim. Sonra oyunlara devam ederiz kısa geçmeye. Glow One isimli sanal bir gerçeklik eldiveni tanıtıldı aslında. Ve Kickstarter'da projeye de destek aramaya başladılar ama eldiven bitmiş duruyor zaten. Glow One'ın özelliği sanal dünyada ellediğiniz şeyleri hissedebilmeniz. Ama bu hislerin şöyle bir negatif noktası var. Tamam böyle bir şey yaklaştığınızda ya da dokunduğunuzda ellerinize bir hissiyat bir şey geliyor. Titreşim ya da benzeri bir tepkime geliyor ama sonuçta hani bir taşa dokunduğumda elim daha fazla ileri gitmez. Masaya getirdiğimde masanın içine elim geçmiyor sonuçta.
Evet.
İşte o yok.
O olmazsa zaten anlamı da çok
olmaz. Hani masaya dokunuyorsun ama senin elini bir fiziksel bir engel olmadığı için sen yine sonsuza doğru böyle gitmeye devam ediyorsun.
Tabii ilginç amaçlarla kullanacak arkadaşlar da olabilir o.
Ya değişik bir şey tabii. El hissiyat dokuma falan deyince böyle birdenbire iş değişiyor. Bir de bol bol tanıtmışlar adamlar böyle bir şeyler yapıyorlar orada. Bilemiyorum artık nereye gider olay. Ama enteresan bir konu. $170'lık bir fiyatı olacakmış. Ben çok satılacağını düşünmüyorum. Bir arkadaş o kadar güzel yazmış ki orada yorumlar kısmına. Demiş ki gözlüğü taktın. Eldiveni giydin. Ayakkabıyı giydin, eline silahı aldın, belinden de bağladın kendini koşturuyorsun demiş bir şeyin üstünde. Kapı çaldı, kapıya bakman lazım.
Ne yaptın?
Normalde bile pause tuşuna basıp gamepad'i koymaya üşeniyorsun. Aman bu şey. Giden gitsin, kapıyı herhalde açmazsın oyun bitene kadar kimseye.
Ya V-Mode'la falan oyun oynamaya şey yapıyordum ben üşeniyorum. Aman kim kolumu sallayacak diye.
Var ya inan şimdi arkadaşın diyecek ki gel turnuvaya gideriz falan. Böyle bir bakacaksın gözün koruyacak. Kim giyecek abi bunları
falan. Halı saha maçına çağırıyorlarmış gibi.
Aynen abi. Full hazırlanacağım bir de kanter içinde kalacağım bir duşa gireyim ben de. Oyundan sonra öyle geleyim falan.
Abi her oyundan sonra duş alman gerekecek.
Aynen eldiveninden bilmem nesine kadar yani bu nedir ki böyle çok acayip.
Yok, o şeyler çok tutmaz bence de yani.
Ya, o kadara kadar da gerek yok ya. Bir kask yeter herhalde.
Evet. Yani o sanal gerçeklik gözlükleri gerçekten çok hoş. Ama fazlası zarar
yani gibi. Yani zaten belli oyunlar dışında da çok fazla her gün takıp da kurcalayacağım bir şey değil yani.
Kesinlikle. Katılıyorum sana.
Öyle bir durum var. Bir konu daha var. Onu da belirtmek istiyorum. Şimdi teknoloji dünyasındaki haberleri bu hafta biraz ara vermek zorunda kaldık. Çok yoğun bir haftaydı.
Evet.
O yüzden ben burayı kısa geçelim. Hem de E3'e odaklanalım istedim biraz da. Çünkü sizinkiler E3'ü birazcık. Şaka bir yana. E3'e odaklanalım istedim. Bir de ekstra olarak bizim forumumuzdaki bir aktiviteden de sizlere haberdar etmek istiyorum. Forumumuzdaki bazı kullanıcılar bir araya gelerek bir kampanya yürütüyorlar şu anda. Seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Adil kullanım kotasından kurtarın bizi kampanyanın ismini. Destek istiyorlar. Doğal olarak eğer siz de adil kullanım kotasının kötü bir şey olduğunu düşünüyorsanız o grupta bilgi paylaşabilir. İnsanlarla beraber ortak bir ses olabilirsiniz. Ne olur ne biter bilmiyorum. Sonuçta adil kullanım kotası firmaların işine yarayan, deli gibi ticaretlerini sürdürdükleri ve bizi ne dayatırlarsa onu kullanmamız gereken bir ortamda işlerine geldiği için de devam ettireceklerini düşündüğüm bir uygulama. Ama birlikten güç doğar. Belki ileride hep beraber bir yere doğru gider. Birileri sesi duyar. Belki bazı girişimciler bunu bir şekilde şeye çevirmek isterler.
Fırsata
çevirmek isterler ne bileyim. Ama eğer siz de bundan rahatsızsanız forumlarımıza girerek, popüler konularda zaten yer alıyor sürekli olarak, adil kullanım kotasına karşı tek ses olan bu gruba katılabilirsiniz. Onu da bildirmiş olalım.
Ya zaten adil kullanım kotası çok güzel bir şey. Çok hoşuma giden diye bir çıkmaz ama tembellikle.
Süper online çalışanı falan ya da TTN çalışanı. O müthiş bir
süper
şey.
Süper abi ya, bırak ya. Ya ben işte geçenlerde yine bir belgesel izledim aslında. Orada şey vardı. Romanya'da mesela dünyanın en hızlı internetlerinden biri Romanya'da. İlk birkaç ülkesinden biri. Şimdi Romanya bizden çok böyle ekonomik olarak üstün bir yer değil. Demek istediğim bu biraz da aslında politikayla ilgili yani.
Politika bir de şey var. Yani tabii ben işin içinde çok değilim de işletme maliyeti de kabloyu bir kez döşedikten sonra çok da fazla olmasa gerek diye şey yapıyorum orada. Yani kabloyu bir kez döşüyorsun, router'ı takıyorsun. Router da böyle yakıtı suyu sürekli koyman gereken bir şey değil. Hani gerçi ülkemizde bugün atık sudan tut da havada senin alakan olmayan elektrik kablosuna kadar onun sana giderini yüklenen bir ülkedeyiz. Adil kullanım kotası da herhalde o fiberin içinden geçen ışığı bile adam sana bir şekilde yazma çabasında.
Işık vergisi.
Değil mi yani? Ama umarım umarız olmaz. Ülkemizi şundan kurtarırlar. Neden? Çok önemli bence. Ya şimdi torrent için kullanan bir sürü insan var, tamam. Hani bunları ayrı bir yere koyuyorum. Zaten internet trafiğinin geneline baktığın zaman işte spam e-postalar, torrentçiler falan filan derken normal kullanım da aslında bunlar kadar büyük bir totalde şey tutmaya başladı. Yekün tutmaya başladı. Neden? Bugün 4K içerik izleyebiliyorsun YouTube'dan. Müzik, Spotify gibi servisler üstünden online müzik dinleyebiliyorsun.
Film, dizi.
Film, dizi. Senin ihtiyaçların var. Dosyalar yüklüyorsun, dosyalar indiriyorsun. Bu dosyalar sürücü dosyası desen 300-400 MB bugün. Yani hepsinin boyutu büyümeye başladı. Bugün Adobe'nin mesela cloud servislerine üye oluyorsun. Oradan sürekli olarak güncellemeler almaya çalışıyorsun. Ya da oyun satın alıyorsun, 60 GB oyunu indiriyorsun. Bu oyun bir güncelleme çıkıyor, 10 GB bir dosya bir daha çekmeye çalışıyor. Artık aslında her şeyin online olduğu bir dünyada kullanım kotası koymak ve bunu da kalkıp torrente bağlamak resmen yani saf saklamak işi, yani insanları keriz yerine koymaya dönüyor.
Ya bir kota olacaksa da yani bunun yani çok 50 GB falan
etik
olmaması
bir şey
lazım,
olması yani. Lazım, evet yani. Ki insanlar giderebilsinler ihtiyaçlarını. Ben ki korsandan hiç işim yok ama oyun satın alıyorum ya da işte bugün mesela Adobe'nin yeni 2015 versiyonu yazılımları çıktı. Onları güncelliyorsun. Zaten bitti gitti yani, daha ne yapacaksın? Hiçbir şey yapamıyorsun. Ücretli yazılım kullanarak yapamıyorsun.
Evet.
Orada bir sıkıntı var.
Yani kota gerçekten çok zalim bence. Çok seviyesini çok yükseltmesi lazım.
Ya da en azından hızı düşürecekse de düşürdüğünüz 3 megabit olmasın.
Evet.
Yani minimum orada bir kota koyacaksın. Diyeceksin ki sen bu adamı düşürüyorsun, 10 megabite falan düşür. Yani orada bir kota şöyle olacak. Hadi 4K'ya geçtim. En azından YouTube'dan Full HD videoyu takılmasız bir şekilde direkt stream'de izleyebileceğim bir kaliteye düşüreceksin.
Yani mesela biz evde içeride arkadaşlarım maç izliyorlar salonda. Ben odamda dizi izlemeye çalıştığımda maçları donmaya başlıyor falan. Yani bu böyle saçmalıkların olmaması gerekiyor en azından. Yani hani dediğin gibi hani bu kadar düşürürseniz interneti artık insanlar da isyan eder.
Evet, isyan haklılar ederler. Yani. Haklılar da. İnşallah seslerini duyan olur da bir şekilde adil kullanım kotasından kurtuluruz veya minimum hızlar yükselir.
Evet, kesinlikle yani. Umarım bu imza kampanyasına daha fazla destek olur arkadaşlar. Evet. E3 fuarına döndüğümüzde ise Sony cephesinde yine çok güzel duyurular yer aldı. Bunların başın ilki şu. Medya oynatısı duyuruldu yeni bir tane. Artık MP3, MP4 gibi bir sürü medya formatı destekleniyor. Biliyorsunuz medya cihazı olarak pek kullanılmıyordu PlayStation 4. Daha çok PlayStation 3 kullanıyordu oyuncular tarafından.
Evet.
Artık yeni bir player yayınlandı PSN'de. Bunu indirip videolarınızı çok rahatça izleyebilirsiniz
arkadaşlar. Ya şimdi televizyonlar izletiyor. Minicik medya player'ler de izletiyor. O kadar güç tüketen bir aleti de, o kadar pahalı bir aleti de sırf video izlemek için bana açık tutmak benim çok içime sinmiyor ya. Kullanır olur mu acaba?
Ama
çok fazla?
Ama çok kullanan var konsol dünyasında. Ben de kullanıyordum PlayStation 3'ü mesela. Hatta yurt dışındayken falan arkadaşlarım da kullanıyorlardı böyle.
O zaman ayrı bir şey.
Yani hani bence mutlaka bunun bunun gelmesi çok iyi oldu ve mutlaka daha da iyi duruma getirilmeli. Oyuncular çünkü bu cihazları sadece konsol olarak kullanmak istemiyorlar. Yani evet PC var ama şimdi masaüstü PC'm var diyelim veya laptop'um var. Zaten konsol her zaman bağlı. Adam onu şey yapmak istemiyor yani. PC'den şunu yapayım falan.
Açayım da şey yapayım da direkt
aynen,
izleyeyim.
Aynen kesinlikle yani. Büyük ekranda izlemek için konsol bence bu konuda gayet uygun. Sony bu arada geriye uyumluluk düşünmüyormuş Microsoft gibi. Çünkü Yoshida'nın açıklamasına göre Sony'nin stüdyolardan sorumlu başkanı. Bu çok zor bir iş diyor. Yani hiç kolay bir iş değil diyor gördüğü gibi.
Özellikle PlayStation 3'ün karışık mimarisi düşünüldüğünde emülatör de yoktu o dürüst PlayStation 3 için zaten.
Aynen. Yani hani
verimli çalışan.
Xbox cephesi biraz daha rahat sanırım bu konuda. Ama geri yolculuk düşünmüyoruz. İleride ne olur bilemeyiz diyorlar ama biraz politik laflar yani.
Yani zaten şu an satışları iyi gidiyor, karıştırmayın demişti.
Evet, PlayStation 4'te geri yolculuğu ben beklemeyin diyorum arkadaşlar. The Last Guardian yıllar sonra duyuldu. Half-Life 3'e dönüyordu az kalsın oyun. Sony'nin çok beklenen oyundu. Ico ve Shadow of Colossus'un devamıydı.
PlayStation 3'e gelecekken evet. iteklenip PlayStation 4'e gelmiş bir oyun. Zaten grafiklerinden belli her şey.
Şey de hani o kompleks yapıyı PlayStation 3 kaldırmadı. Aslında kaldırdı ama çok sanırım değerler düşmüş. O yüzden biz bu oyunu PlayStation 4'e getirdik. Zaten ilk Ico oyunu da PlayStation 1 için yapılıyordu. Evet. Onu da PlayStation 2'ye aktarmışlardı. Bu da onun gibi bir şey oldu ama görsel olarak dediğin gibi böyle hani 3 versiyonla 4 arasında öyle çok büyük fark yok, yani. Hatta hemen aynı olduğunu söyleyebilirim yani. Horizon Zero Dawn duyuruldu Mesut. Bu da senin ilgini çeken oyunlardan biriydi.
Ya bu oyunu izlerken şey dedim. Oh grafiklere bak.
Hani, 1080p 30 fps.
Evet grafikler çok etkileyici gerçekten ama konu o kadar böyle şey geldi ki bana boş, zevksiz. Yani elinde ok var, bir dinozor var. İşte lazer taramasından tut, güdüm roketine kadar sana fırlatıyor. Sen okla çuf çuf çuf onu indirmeye çalışıyorsun.
Aynen.
Oku batırıyorsun, mekanik dinozor vah diye bağırıyor, acı çekiyor falan böyle yatıyor. Hadi oklan vuruyor, roket atarını düşürüyor. Teyzem alıyor, roket atarla ateş ediyor. Baştan roket atar kullanabiliyordun da niye aynen. oklan uğraşıyorsun? Al razeli vur, gebersin yani.
Yani o roketleri kullanabiliyorsan onun teknolojisini de anlamışsındır.
Yani öyle bir şey olmuş ki bir dünya anlamsız zorlama. Gerek yokmuş.
Ama grafikler gerçekten çok
iyi. Grafikler mükemmel. İnşallah iyi bağlantısı da vardır diyeceğim ama... Evet. Beni açıkçası çok böyle şey yapmadı, etkilemedi. Bu da neyi gösteriyor? Sadece grafik değil, konunun da bir şeyler getirmesi
aynen.
lazım.
Ki onun geliştiricileri tarafından hazırlanıyor zaten.
Ha, zaten onlarsa tamam.
Şey demişler işte, aynen. Bethesda ve CD Projekt'li tankişlerle çalıştık demişler bu dünyayı yaratmak için. Dünyası nasıl olur bilmiyorum ama oyunun mekaniklerinde bence ciddi anlamda değişiklikler lazım.
Bir gün
uyuyordum,
üstüm açık kalmış, böyle bir rüya gördüm, yapayım dedim falan.
Yani böyle. Gerçekten ona dönmüş. Yani o mekanik şeyleri... konsepti değiştirmeleri gerekiyor bence az çok.
Ya keşke onlar gerçek dinozor olsaydı. İşte dünyaya dinozorlar geri döndü. İnsanlığın yok oluşundan sonra başa döndük falan filan. Geyiği uydursalardı.
Bu konu çok ilgi çekiyor. Steam'de en çok satan oyunlardan biri bağımsız oyun.
Mesela iki grup yap. Bir grup dinozorları alsın silah yüklesin. Hani göğe. Sen de onlara karşı savaş filan tarzında değil mi? Böyle değişik bir aynen. şey olurdu. Bundan daha iyi olurdu en azından. Yani.
Ya ben işte o konuda biraz hayal kırıklığındaydım ama dediğimiz gibi grafikler adamlar on numara iş yapmışlar gerçekten.
Bir de kadın şey giymiş. Mağara insanı gibi giyinmiş. yani ya o kadar böyle şey ki. Saçma sapan bir düzen ki.
E tabi hayal dünyası falan denilebilir ama bilmiyorum. Onda bile belli
bir şeyler oturması olması lazım.
Yani. Aynen katılıyorum sana. Evet Uncharted 4 de duyuruldu. Daha doğrusu duyuruldu diyorum. Zaten duyurulmuştu ama bir oynayış, yeni bir oynayış videosu yayınlandı.
Grafiklerine downgrade yediği tescillendi değil mi yani bu oynanış
ya videosu? Aslında ben grafikler konusunda şeyim, çok memnunum. Yani hani o konuda bir şey diyemem ama...
İlk gösterilen video CGI'di full
evet,
yani.
Onu oyun için falan diye şey yaptılar ama yani Sony's. Karakterle, o CGI karakterle bunun arasında çok fark var.
Alakası zaten bak bir heykelden geliyor böyle. Toz tutmuş hani örümcek ağları salkan bir heykelden geliyor. Heykelin tekstürlerine bak anlıyorsun zaten öyle alakasız bir şey olduğunu. Sonra Nathan'ı özellikle karanlıkta çekmişler ki o şeydeki videoya yakın olsun diye. Orada öyle bir gölge efekti var. Ondan sonra şehre bir giriyorsun. Tamam etkileyici animasyonlar
etkileyici
falan.
Ama, evet.
ama kesinlikle öyle bir CGI şey olayı yok yani. Yok. Gelecekten fırlamış ya, bir grafik.
Zaten Naughty Dog PlayStation konsollarının gücünü en iyi şekilde kullanmıştır. Bunları eminim sonuna kadar zorlamışlar.
Yok oyun zaten kötü görünmüyor. Evet. Öyle görünmüyor sadece evet, yani.
Kesinlikle. Ama zaten oyun sistemikleri biraz bana yapay geldi. Uncharted 3'teki şey bana geldi açısı o tadı verdi yani.
Ya şey var mesela arabayla kaçtıkları sahneye gireyim. Hani çatışma sahneleri yine çok eğlenceli duruyor. Oraya bir şey demeyeceğim ama. Arabadan kaçtıkları sahnede belli ki arabadan kurtulamıyorsun.
Evet.
Yani... Belli sağa gideceksin sola gideceksin o bir yerden seni yine yakalayacak ateş edecek amca da vuramıyor zaten yani niye kaçıyorsun ki vuramıyor zaten yani üstündekinin bir tehlikesi yok hiçbir heyecanın yok
evet.
bir zorluk yok bir akıl yürütme yok öyle gidiyorsun seni en sonunda bir yerden yakalıyor şey bile script yani o kadar belli ki gidiyorsun kancaya takılacağın evet. yer bile belli yani bu da belli bir süreden sonra günümüz oyunculuğu için ayıp diye düşünüyorum. Bir de, bu kadar da script yapma yani.
Yani Uncharted 2 ve Uncharted 1'de script falan böyle yoktu yani. Çok
gamepad'i bırak oynasın gibi bir şey olmuş oyun neredeyse.
Evet yani Uncharted 3'te işte o gamepad'i bırak oynasın mantığı vardı. Naughty Dog'a bu yakışmıyor bence. Uncharted 1 ve 2'nin o kalitesini versinler. Biz başka bir şey istemiyoruz zaten.
Evet
yani.
İnşallah utandırır bizi çıktığında o mesela treni atlamak için ya da o konvoya atlamak için farklı bir yol da görürüz. İnşallah
aynen,
öyle bir şey
var. Yani farklılıklar olursa ki evet. oyun o zaman eğlenceli olur. Sony cephesinden duyurular zaten hep gelmeye devam ediyor bomba gibi. Shenmue 3 Sony'nin fuar şeyinde sunumunda gösterildi. Burada mesela Kickstarter projesi olacağı söyleniyor Shenmue 3'ün. Bu da yıllardır beklenen bir oyun. Fakat bu Kickstarter projesi olması garip. Yani aslında oyunu olan ilgiyi ölçmek istiyorlar.
Zaten rekoru da kırıp orada.
Rekor kırdılar. 2 milyon dolar toplamak istiyorlardı. Anında topladılar zaten onu. Sony zaten biz buna maddi olarak destek veriyoruz diyorlar ama ne kadar bütçesi var bilinmiyor. Çünkü ilk Shenmue oyunları 75 milyon dolar bütçeyle rekor kırmıştı zaten. Yani o zamanlar bile düşün Mesut yani.
Ama o zamanlar adamlar Grand Theft Auto'nun şu anki halini neredeyse yaşatmaya çalışmışlar
tabii, tabii.
Yani
inanılmaz bir oyundu. Shenmue çok heyecanlandırıyor. PlayStation 4'ün yanında PC için de gelecek. Bunu da vurgulayalım. Final Fantasy 7'nin remake'i gelecek. Nasıl olacak çok bilemiyoruz. Bir video gösterdiler. Oyuncular çıldırdı. Yani o da merakla beklenilen bir oyun ama hani bakalım neler sunacaklar. Final Fantasy 15 bazı konularda hiç memnun etmemişti. Oynayan sinemekleri nasıl olacak? Kalkıp da PlayStation 1'deki oynayan sinemeklerini koyamazlar sonuçta. Farklı şeyler koyacaklar. Bir de benim dikkatimi çeken bir şey var. Gran Turismo 7 ve God of War 4 yoktu.
Ya zaten God of War olayı tamamen orada bir yalan oldu Sony tarafında. Çünkü God of War 3'te öyle bir bitirdiler ki. Hı-hı. Bir daha devam eder mi etmez mi herkes onu zaten konuşuyor.
Ama gelecektir ya. Evet. Yani bu kadar baskıya dayanamazlar diye düşünüyorum.
Ya bir de şöyle bir şey var. Hani genel olarak PC oyunculuğu açısından baktığımızda fuar asıl PC oyunculuğunu kazandığı bir fuar oldu. Hı-hı. Mesela Ubisoft'un bütün etkilendiğimiz oyunları PC'ye gelecekler. Ve PC'de zaten olabilecek en yüksek detaylarda iyi donanımlara sahip, orta üst donanımlara sahip insanların oynayabileceğini düşündüğüm oyunlar olacak. Tomb Raider diyorsun, Xbox One özel diyorsun, PC'ye gelecek diyorsun ondan sonra.
Shenmue gelecek ya.
Shenmue gelecek diyorsun. Şey adamlar yani. Onu diyor ki Sony destek olacak. Allah razı olsun. PC oyuncuları demiştir ki teşekkür ederiz ya. Destek olun da biz de 4K'da falan oynarız bu oyunu diye getirirler. Çünkü PC oyunculuğunun gittiği noktaya baktığında bugün 4K birazcık abartı, çok zorlama bir çözünürlük oluyor ama 2K monitörlerde ya da 3440x1440 pikseye sahip 1100x9 monitörlerde bu oyunlar inanılmaz estetik, inanılmaz güzel görünüyorlar.
Ya ben Tomb Raider'ı zaten gördüm, böyle bir ne oluyor ya?
Başka ya bambaşka bir şey oluyor. Yani
katılırım.
Deneyimlemeniz lazım. Gerçekten PC oyunculuğu öyle bir şey. Oyunculuk için hep yeni bir şey var orada. Katılırım. Hep yeni bir seviye var. Ve dediğim gibi konuştuğumuz, bizi heyecanlandıran oyunların hepsinin PC'ye gelecek olması sevindirici. Evet. Yani ben açıkçası Ghost Recon'ın yeni versiyonunu gördüğümde o dedim PC'de oynayacağım. Yani hiç konsolda oynarım diye düşünmedim mesela.
Çünkü zaten oyun hani PC oyunu bir havası var.
Biraz öyle yani, evet.
Buradan kısa kısa geçip hemen bitirmek istiyoruz arkadaşlar. Önemli haberler bitti ama kısa haberlerden bahsetmek istiyoruz. AMD'nin PC etkinliği biraz hayal kırıklığı oldu. Neden dersen zaten oyunlar durulmuştu PC'ye, tamam mı? Evet. Bunların duracakları bir şey olmadı. Microsoft bir Killer Instinct duyurdu. Bir de Gears of War duyurdu. O da ilk oyunun remake'i. Zaten ilk oyun vardı.
İlk oyun vardı, ben zaten onu çözemedim.
Evet, yani hani neyine getiriyorsunuz anlamıyorum. 3-5 içerikle getireceksiniz de bari hepsini getir. İlk 3 oyunu. İnsanlar oynasınlar yani. Yok, ilkini getiriyor sadece. Yani bilmiyorum. Burada AMD'nin etkinliği sanırım kendi kartlarını tanıtmaya yönelik.
Biraz öyleydi, evet.
Just Cause 3. Bu da çok hoşlanılan, beğenilen bir oyun. O da gelecek bu.
Just Cause 3 dediğim gibi Grand Theft Auto 5'te beklediği aksiyonu bulamayan insanlara sonuna kadar aksiyon verecek
oyun olacak. Aksiyonun dibine vurulacak yani böyle. Deus Ex Mankind duyuruldu, gösterildi. 2016 yılında gelecek ve oyun inanılmaz gözüküyor Mesut. Yani o dünyayı falan adamla öyle bir yapmışlar ki eğer Human Revolution'daki atmosferi çok beğenmediyseniz bile, ki çok güzeldi orada da, burada onun üstüne 3-5 koymuşlar yani adamlar.
Ya ben 2016'da gelecek denen oyunları da çok şey yapmıyorum şu an. Hele bir 2016 gele hayrola yani.
Evet. Son haberimizde yeni Hitman oyunu zaten duyuruldu arkadaşlar. O da açıkçası bizi çok etkilemedi. Sinematik video falan gösterir ama Gökhan şey diyor zaten. Abi sinematik bile etkileyici değil diyordu, tamam. Oyun içinde nasıl olur bilmiyorum diyordu.
Allah'ı muhafaza.
Hani Hitman serisi zaten çok böyle sevilir. Absolution da hoş bir oyundu.
Absolution umarım aslında dönemine göre çok da iyi grafiklere sahip. Hala da kartları zorlayan bir oyun.
Evet, benchmarkları falan yapıyorlar
evet,
onunla.
Gerçekten
güzel. Yani bu da gelecek. Beklemedeyiz. Bu yıl bir sürü oyun geliyor.
Mad Max'in de aslında güzel oyun içi bir sürü videosu izleme evet. şansı bulundu. Ondan sonra aslına bakarsanız E3 etkinliğinde benim dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi de Metal Gear Solid'i almamıza gerek kalmadı. Oynanış videolarından sonra bir 5-6 saat neredeyse internetten izleyebilir olduk.
O kadar çok yani. Aynen yani.
40 dakikalık son videosu da yine epik duruyor. O oyun her izlediğimde benim ayrı bir ilgimi çekiyor. Hı. Merakla bekliyoruz. O da yakın bir zamanda çıkacak. Az kaldı zaten.
Evet, yani 2015 yılında tonla oyun çıkıyor. 2016 yılında da görünüyor ki tonla oyun gelecek.
Evet abi, 2016'yı konuşmuyorum. 6. aydayız da. 6 ay sonrasını konuşuyoruz. Yani evet. Bana diyorum ya, geçen E3'te konuştuğumuz bazı oyunlar çıkmamışken bu E3'te tanıtılıp da 2016 denen oyunları bence şey yapmayalım.
Aynen çok
zevkle, fantaziyle karşılamayalım. Çok da hayal kurmayalım. Oyunculuk dünyası da garip bir yere gidiyordu çünkü.
Evet. Biz en iyisi, ama şunu da söyleyelim yine de. 2015 yılında harika oyunlar gelecek. Evet, 2016'ya bakarız artık.
İnşallah. Bu ikisinin sonuna geldik. Umarım beğendiğiniz bir bölüm olmuştur. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın.
Herkese iyi oyunlar.